Ayrım 15. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Shirer. Sayfa 1091. Kasım ayı kar fırtınalarıyla, sıfırın altındaki sürekli soğuklarıyla geçerken, Moskova'nın alınması Hitler'e ve birçok generallere bir gün işi gibi geliyor. Alman orduları başkente kuzeyden, güneyden ve batıdan 30-40 kilometre yaklaşmışlardı. Geride Doğu Prusya'daki karargahında haritadan gözlerini ayırmayan Hitler için bu son kalan mesafe bir hiçti. Orduları 750 kilometre yol gitmişlerdi. 30-40 kilometre neydi onlar için? Kasım'ın ortalarında Jodl'a şunu söylemişti: "Son bir kez daha dayanırsak zafer bizim." Son Moskova taarruzunda Merkez Orduları grubunu yöneten Feldmarschall von Bock 22 Kasım'da Halder'le telefon başında konuşurken durumu 1. Dünya Savaşı'ndaki Marne Savaşı'na benzetmişti. Bu taarruzda Marne'de olduğu gibi savaşa sürülen son tabur savaşın sonucunu tayin edecekti. Bock, Genelkurmay Başkanı'na düşman direnmesinin artmış olmasına rağmen her şeyin kazanılabileceğine inandığını söylemişti. Kasım'ın sonunda savaşa aşağı yukarı son taburunu sürüyordu. Sovyetler Birliği'nin kalbine karşı yapılacak son büyük taarruza 1 Aralık 1941'de başlanacaktı. O gün başlanan bu taarruz çelik bir direnme karşısında duraladı. Şimdiye kadar tek bir cephede hiçbir zaman bu kadar büyük tank kuvveti toplanmamıştı. Moskova'nın kuzeyinde General Hoppner'in 4. Tank Grubu ile General Hutton'un 3. Tank Grubu güneye doğru, Giderenin 2. Panzer Ordusu başkentin güneyinde Tula'dan kuzeye doğru, Kluge'nin merkezdeki 4. Ordusu ise şehri çevreleyen ormanlardan geçerek doğuya doğru yürüyordu. Hitler bütün umutlarını bu korkunç düzene bağlamıştı. 2 Aralık'ta 258. Piyade Tümeni'nin bir keşif taburu Moskova banliyönlerinden Himki'ye kadar sokuldu. Kremlin'in kuleleri görünüyordu buradan. Birkaç Rus tankı ile şehirdeki fabrikalardan alelacele toplanan karma karışık bir işçi kuvveti ertesi sabah Almanları buradan söküp attı. Almanlar Moskova'ya bundan fazla giremediler. Kremlin'i ilk ve son görüşleri oldu. O sırada şiddetli mide sancılarından kıvranan Bock, 1 Aralık akşamı Halder'e telefon etmiş, gücünü yitiren askerlerle artık harekata devam edemeyeceğini söylemişti. Genelkurmay Başkanı, generalin moralini düzeltmeye çalışmıştı. İnsan gücünü sonuna kadar harcayarak düşmanı yenmeye çalışmalıdır. Bunun imkansızlığı anlaşılırsa biz de ona göre sonuçlar çıkarırız. Halder'in ertesi günkü güncesinde şöyle bir yazı var: "Düşman direnmesi en yüksek noktasına vardı." Daha ertesi gün aralığın 3'ünde Bock yeniden Genelkurmay Başkanı'na telefon ediyor. Halder Bock'un mesajını defterine geçirmiş. 4. Ordu öncüleri yeniden geriye püskürtüldüler. Çünkü kanatlar ilerleyemedi. Askerlerimizin gücünü yitirecekleri dakika yaklaşmaktadır. Bock Halder'e ilk olarak savunmaya geçmekten söz edince Halder kendisine en iyi savunmanın hücuma devam etmek olduğunu hatırlatıyordu. Bunu söylemesi kolaydı ama yapması güçtü, hele Rusların ve o günkü hava şartlarının karşısında. Ertesi gün 4 Aralık'ta Moskova'yı güneyden ele geçirme teşebbüsünü başaramayan 2. Panzer Ordusu'nun başındaki Gideren, termometrenin sıfırın altında 31 dereceye düştüğünü bildirdi. Daha ertesi gün ısı 5 derece daha düştü. Gideren, tanklarının hemen hemen durduğunu, yanlardan ve Tula'nın kuzeyinde geriden tehdit edildiğini haber verdi. 5 Aralık çok önemli bir gündü. Almanlar Moskova'nın etrafında çevirdikleri 300 kilometrelik yarım daire biçimindeki cephenin her yerinde durdurulmuşlardı. Gideren akşama doğru kuvvetlerinin yalnız duraklamakla kalmadığını, geri çekilmek zorunda olduklarını Bock'a bildirdi. Bock da Halder'e telefonu açtı. Gücünün sonuna geldiğini söyledi ve Brauchitsch'te büyük bir umutsuzluğa kapılarak Genelkurmay Başkanı'nın ordu komutanlığından çekileceğini bildirdi. Alman generalleri için çok karanlık ve acı bir gündü. Gideren'in sonradan yazdığına göre, "Böyle bir çekilme kararı ilk olarak veriyorum. Benim için bundan daha zor bir şey olamazdı. Moskova'ya karşı giriştiğimiz hücum kırılmıştı. Cesur askerlerimizin yaptıkları bütün fedakarlıklar ve gösterdikleri dayanma gücü hep boşa gitmişti. Acı bir yenilgiye uğramıştık. Kluge'nin 4. Ordu Karargahı'nda bulunan Kurmay Başkanı Blumentritt'te artık dönüm noktasına gelindiğini anlamıştı. Sonradan bu anı hatırlayarak şunu yazmıştı: 1941'deki savaşta Rusya'yı yere sermek umutlarımız son dakikada suya düşmüştü. Ertesi gün 6 Aralık'ta, 6 hafta önce Sovyet Merkez Cephesi Komutanlığı'na Mareşal Timoçenko'nun yerine getirilen General Georgi Yukov darbeyi indirdi. Moskova'nın önündeki 300 kilometrelik cephe boyunca 7 ordu ile 2 süvari kol ordusunu, hepsi 200 tümende, Almanların üzerine saldırttı. Birliklerdeki askerler ya taze kuvvetlerdi ya da savaş tecrübesi görmüşlerdi. Şiddetle soğuklar altında ve derin karların içinde savaşmak için hazırlanmışlar, buna göre teçhiz edilmişlerdi. Hitler'in aklından bile geçirmediği bu kadar büyük piyade, topçu, tank, süvari ve uçak kuvvetiyle o zamana kadar pek tanınmamış bir generalin indirdiği bu darbe o kadar ani ve o kadar şiddetli oldu ki Alman ordusu ve Nazi imparatorluğu bu darbenin altından bir daha kalkamadı. Soğuk ve acı Aralık ayının son birkaç haftası içinde ve Ocak ayının başlangıcında Sovyet yarmaları ile cepheleri durmadan parçalanan, boşuna yenilerek çekilen Alman ordularının 130 yıl önce Napolyon'un Grand Armesi gibi Rus karları arasında dağılıp mahvolacağı sanılıyordu. Nitekim birkaç kez bu duruma da düştü. 3. Alman İmparatorluğu ordularını böyle bir bozgundan kurtaran Hitler'in taş gibi iradesi ve kararlılığı oldu. Belki de, ama bunun asıl nedeni Alman askerlerinin dayanma gücüydü. Muazzam bir başarısızlıktı bu. Kızıl Ordu hırpalanmış ama imha edilmemişti. Ne Moskova, ne Leningrad, ne Stalingrad, ne de Kafkaslardaki petroller ele geçirilebilmişti. Kuzeyden ve güneyden İngiltere ile Amerika'ya giden ana yollarda hala açıktı. Hitler'in 2 yıldan çok bir zamandan beri zaferden zafere koşan orduları üstün bir güç karşısında ilk olarak geriliyorlardı. Dahası var, başarısızlık bununla kalmayacaktı. Halder bunu anlamıştı. Hiç olmazsa sonradan Alman ordusunun yenilmezliği efsanesi yıkılmıştı diyor. Ertesi yaz Alman askerleri Rusya'da yeni zaferler kazanacaklardı. Ama bu efsaneyi bir daha diriltemeyeceklerdi. Bu bakımdan 6 Aralık 1941 Nazi İmparatorluğu'nun kısa tarihinde yeni ve en korkunç dönüm noktalarından biridir. Hitler'in gücü en yüksek noktasına varmıştı. Bundan sonra çökmeye başlayacak ve üstüne saldırdığı ulusların indirdikleri karşı darbeler bu gücü yiyip bitirecekti. Bu sırada Alman Yüksek Komutanlığı'nda ve kıta komutanları arasında da büyük bir şaşkınlık başladı. Ordular Sovyet karşıtı arzunun önünde buz tutmuş yollardan ve karla kaplı tarlalardan geçerlerken Alman generallerinin başları da birer birer yuvarlanıyordu. Rundstedt yukarıda gördüğümüz gibi Rostov'dan çekilmek zorunda kaldığı için Güney Orduları Komutanlığı'ndan atılmıştı. Feldmarschall von Bock'un mide sancıları Aralık ayındaki çekilmeler sırasında artmış, 18 Aralık'ta yerine 4. Ordu Komutanı Feldmarschall von Kluge getirilmişti. Hatırlanacağı gibi 4. Ordu Moskova'ya en çok yaklaşan orduydu. Modern savaşlarda ihtilal yapmış olan Büyük Çapta Zırhlı Kuvvetler Savaşı kuramının kurucusu General Guderian bile yukarıdan izin almadan bir çekilme emri verdiğinden Noel günü görevinden atıldı. Moskova'ya kuzeyden yaklaşan ve sonradan geri püskürtülen 4. Zırhlı Grubu'nun aynı derecede parlak tank komutanı General Höppner de aynı nedenden dolayı Hitler tarafından birdenbire görevinden atıldı, rütbesi alındı ve üniforma giymesi yasaklandı. Bir yıl önce Lahey'de havadan indirilen piyade kuvvetlerine önderlik ettiği sırada gösterdiği kahramanlıktan dolayı Ritter Cruz nişanı alan General Hans Kont von Spönek, Kırım'da 29 Aralık'ta Rus kuvvetlerinin cephe gerisinde denizden çıkarma yapmaları karşısında kol ordusunun bir tümenini geri çektiği için daha ağır bir cezaya çarptırıldı. Yalnız rütbesi sökülmekle kalınmadı. Hapse de atıldı. Askeri mahkemeye verildi ve Hitler'in direnmesi sonunda kurşuna dizildi. İdam hükmü Hitler'e karşı hazırlanan 1944 Temmuz komplosuna kadar infaz edilmedi. General bu komploya hiçbir şekilde karışmamıştı. Dalkavuk Keitel'in bile yüksek komutanla arası açılmıştı. Onun bile Aralık ayının başında bir felaketin önlenmesi için genel bir çekilmenin zorunlu olduğunu görecek kadar aklı vardı. Hitler'e bunu söyleyecek cesareti bulduğu gün Hitler kendine iyice bir zılgıt verdi ve Feldmarşal'in yüzüne kalın kafalı diye haykırdı. Jodl bu olaydan az sonra kendisini görmüştür. Zavallı OKW başkanı masasının başında oturmuş istifasını yazmaktadır. Masanın üstünde tabancası vardır. Jodl hiç sezdirmeden tabancayı alır ve Keitel'i istifadan vazgeçirir. Pek zorlukla olmasa gerek. Keitel, Führer'in küfürlerini yalayıp yutmaya razı olur ve sonuna kadar da şaşılacak bir tahammülle buna devam eder. Her zaman kazanmak isteyen bir yüksek komutanın emrinde olmak ve her zaman kazanamayan bir ordunun başında bulunmak, Feldmarşal Brauchitsch'i yeni kalp krizlerine uğratmıştı. Yukov'un karşı taarruzu sırasında başkomutanlıktan çekilmeye karar verdi. Gerileyen cephede yaptığı bir geziden 13 Aralık'ta karargaha döndüğünde Halder kendisini çok bitkin gördü. Güncesine şunu yazdı: Brauchitsch orduyu bugünkü berbat durumdan kurtarmak için hiçbir çare göremiyor. Ordu başkanı tahammülünün sonuna gelmişti. 7 Aralık'ta Hitler'den kendisini affetmesini istedi. 17 Aralık'ta bu ricasını tekrarladı. 2 gün sonra isteği resmen kabul edildi. Führer, ordu başkanı olarak bizzat tayin ettiği insan hakkında ne düşündüğünü 3 ay sonra Goebbels'e açıklamış bulunuyor. Goebbels'in tuttuğu güncede 20 Mart 1942 tarihli not. Führer kendisinden, Brauchitsch'ten yalnızca tiksintiyle söz etti. Boş, korkak, zavallı bir adam ve bir dangalak dedi. Hitler yakın arkadaşlarına da Brauchitsch için şunları söylemiştir: asker değildir, hava cıva bir adamdır. Eğer Brauchitsch birkaç hafta daha yerinde kalmış olsaydı bizim için bir felaket olurdu. Ordu çevrelerinde Brauchitsch'in yerine kimin geçeceği düşünülüp duruyordu. Bu konudaki tahminler de yıllarca önce Hindenburg'un yerine kimin geçeceği üzerine yapılan tahminler kadar yanlış çıktı. 19 Aralık'ta Hitler Halder'i çağırdı. Ordu başkomutanlığını kendi üstüne alacağını bildirdi. Halder eğer isterse yine kurmay başkanı kalabilecekti. O da istedi. Ama Hitler bundan böyle bütün Almanya'yı olduğu gibi orduyu da şahsen kendisinin yöneteceğini belirtti. Hitler Halder'e şunları söyledi: harekat komutanlığı gibi küçük bir işi herkes yapabilir. Ordu başkomutanının görevi orduyu nasyonal sosyalist yolda eğitmektir. Bunu istediğim şekilde yapacak bir general tanımıyorum. Bundan ötürü ordu komutanlığını kendi üstüme almaya karar verdim. Hitler'in Prusya subayları üstündeki zaferi artık tamamlanmıştı. Eski Vinanalı serseri, eski çavuş, şimdi de devlet başkanı, savaş başkanı, silahlı kuvvetler yüksek komutanı ve ordu başkomutanı olmuştu. Halder'in yakındığı gibi güncesinde artık generaller Hitler'in kendi strateji görüşüne dayanarak emirler çıkarmasına yarayan birer postası olmuşlardı. Megaloman diktatör bir süre sonra kendisini daha da büyük bir şey yaptı. Gelmiş geçmiş Alman imparatorluklarında o zamana kadar hiçbir kimsenin, ne imparatorun, ne kralın, ne de devlet başkanının sahip olamadığı bir iktidarı kanunlaştırdı. 26 Nisan 1942'de Kukla Reichstag'dan bir kanun çıkarttı. Bu kanun Hitler'in her Alman'ın hayatı üstündeki mutlak ölüm kalım hakkını tanıyor ve bunu engelleyen kanunları yürürlükten kaldırıyordu. Böyle bir şeye inanabilmek için kanunu okumak gerek. Alman halkının var olmak ya da ortadan silinmek kavgasıyla karşılaştığı bugünkü savaşta Führer ileriye gitmek ya da zafere ulaşmak için istediği bütün haklara sahip olacaktır. Bu bakımdan var olan kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ulusun lideri Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı, Hükümet Başkanı ve Yüksek Yürütme Şefi, partinin yüksek yargıcı ve lideri olarak, Führer asker olsun, subay olsun, alt ya da üst kademede herhangi bir memur olsun ya da yargıç olsun, partinin önder kadrosunda ya da alt kademesinde bulunsun, işçi olsun, işveren olsun, her almanın üstünde gerektiği zaman görevlerini yürütecek durumda bulunacaktır. Bu görevlerin bozulması halinde Führer, vicdani bir incelemeden sonra kazanılmış haklara bakmaksızın ve formalitelere uymaksızın gereken cezayı vermek ve suçluyu mevkiinden, rütbesinden ve durumundan atmak hakkına malik olacaktır. Artık Adolf Hitler Almanya'nın yalnız lideri değil, tek kanun da olmuştu. Ne orta çağlarda ne de eski barbar kabileler arasında herhangi bir Alman adına dayanarak kanunla ya da fiilen elinde bu kadar mutlak bir kuvvet toplayamamıştı. Ama Hitler bu yetki verilmeden önce bile o sırada doğrudan doğruya yönettiği ordunun yine mutlak efendisiydi. O şiddetli kış ayları içinde yeniden ordularını durdurmak ve Napolyon ordularının Moskova'dan çekildiği sırada geçtiği aynı donmuş, karlı kaplı yollardan geriye çekilen ordularının başına aynı felaketin gelmesini önlemek amacıyla merhametsiz şekilde harekete geçti. Yeni çekilmeleri yasakladı. Alman generalleri Hitler'in bu sert tutumunun iyi ve kötü yanlarını uzun uzadıya tartışmışlardır. Bu tutum askerleri tam bir bozgundan kurtarmış mıdır, yoksa aslında kaçınılmaz olan ağır kayıpları artmış mıdır? Komutanların çoğu, eğer tutulamayacak durumlarda geriye çekilmekte serbest bırakılsalardı, insan ve malzeme bakımından daha çok tasarruf edileceğini, sonradan daha iyi toparlanacaklarını ve dahası karşı hücuma geçecek duruma bile gelebileceklerini iddia etmişlerdir. Nitekim birçok kere tümenler zamanında geri çekilmekle kurtulacakları durumlarda sırf bu geri çekilme yasağı yüzünden çiğnenip geçilmiş ya da kuşatılmışlardı. Bununla birlikte generallerden bazıları orduların oldukları yerde kalmasında ve dövüşmesinde Hitler'in çelik bir irade ile direnmesini, savaşta gösterdiği en büyük başarı olduğunu, böylelikle orduları karlar içinde dağılıp erimekten kurtardığını istemeye istemeye kabul etmek zorunda kalmışlardır. General Blumentritt bu görüşü çok güzel özetliyor. Birliklerin hangi durumda olursa olsun, en imkansız koşullar altında bile yerlerinde kalmaları için Hitler'in verdiği sert emir hiç şüphesiz yerindeydi. Kar ve buz içinde yapılacak herhangi bir geri çekilmenin birkaç gün içinde cephenin dağılması ve Grand Army'nin başına gelen felaketin Wehrmacht'ın da başına gelmesiyle sonuçlanacağını Hitler içgüdüsüyle anlamıştı. Çekiliş açık arazide yapılamazdı. Şoseleri ve yolları da kar kaplamıştı. Askerler birkaç gece sonra bunun imkansız olduğunu görecekler ve oldukları yerde kendilerini ölüme terk edeceklerdi. Gerilerinde önceden hazırlanmış çekilecekleri mevziler olmadığı gibi tutunabilecekleri bir hat da yoktu. Kolordu komutanlarından General von Tippelskirch de aynı görüşe katılmaktadır. Hitler'in tek başarısı buydu. Bu kritik zamanda Napolyon'un Moskova'dan çekilişi askerlerin aklına geliyor. Hep bu kabusun altında yaşıyorlardı. Bir kere başlasalardı panik halinde kaçacaklardı. Alman ordusunda yalnız cephede değil, çok gerilerdeki genel karargahta da panik başlamıştı. Halder'in güncesi bu havayı kısa kısa veriyor. 1941 Noel'inde yazdığı not, çok zor bir gün diye başlıyor. Sonra yeni yıla girerken notlarında birçok günler yeni yeni Rus yarmalarını ve çeşitli orduların ciddi durumlarını anlatırken hep aynı sözü tekrarlıyor. 29 Aralık, kritik bir gün daha. Führer'le Kluge arasında uzak mesafe telefonunda dramatik bir görüşme. Führer 4. Ordu kuzey kanadının biraz daha çekilmesini yasaklıyor. 9. Ordu'da çok kötü bir buhran. Komutanlar şaşırmış gibi. Öğleyin Kluge'den heyecanlı bir telefon 9. Ordu Rijev'in arkasına çekilmek istiyor. 2 Ocak 1942 yabancı bir savaş günü. 4. ve 9. ordularda ciddi buhran. Rusların Maloyaroslavets'in kuzeyinde yaptıkları yarma yüzünden cephe olduğu gibi açık. ve şu anda cephenin yeniden nasıl kurulacağını tahmin etmek zor. Durum, Kluge'yi sarkan cephenin geriye çekilmesini istemeye sevk ediyor. Führer'le çok esaslı bir kavga. Führer yine tutunmakta direniyor. Sonuca bakılmaksızın cephe tutulacak. 3 Ocak Maloyaroloslavets ile Borovs arasındaki yarma durumu daha da ağırlaştırdı. Kübler ile Bok çok sinirli. Kluge, Merkez Ordu Komutanlığını üzerine aldığı zaman yerine General Kübler geçti. Kübler, sert bir asker olduğu halde ancak 3 hafta dayanabildi. Yerine General Heinrich geçti. Duruma şüpheli olan Kuzey Cephesi'nin geriye alınmasını istiyorlar. Führer, generallerde sert karar almaya cesaret olmadığını söylüyor. Ama askerler sıfırın altında 30 derecede tutunamıyorlar. Bütün iş burada. Führer'in emri. Yeni çekilmelerin gerekip gerekmeyeceğine kendisi şahsen karar verecek. Ama artık o sırada bu çeşit kararları Führer değil, Kızıl Ordu veriyordu. Hitler Alman askerlerini yerlerinden kıpırdamamaya ve ölmeye zorlayabilirdi. Ama Sovyet ilerleyişini durduramazdı artık. Bu panik sırasında yüksek komutanlıktaki subayların bazıları zehirli gaz kullanılmasını teklif ettiler. Belki durum böylelikle düzelebilirdi. Halder, Ocak tarihinde şunu yazıyor. Albay Ochsner, Ruslara karşı zehirli gaz savaşına başlamak için benimle görüşmeye çalışıyor. Belki de hava çok soğuktu, onun için kullanılamazdı. Her ne hal ise tekliften bir şey çıkmadı. 8 Ocak'ta Halder güncesinde yeniden çok kritik bir gün diye yazıyor. Kluge, Suhiniki'deki Moskova'nın güney doğusundaki yarmaya karşı koyamıyor artık. Bu yüzden 4. Ordu cephesini geri almak için direniyor. Feldmarşal bütün gün telefonda Hitler'le ve Halder'le konuşarak bu konuda direndi. Sonunda akşamüstü Führer istemeye istemeye razı oldu. Kluge'nin muhabere şebekesini koruyarak adım adım çekilmesine izin verildi. Yılbaşını Moskova'da geçirmeyi tasarlayan Alman ordularının bu korkunç kış aylarında adım adım, arada sırada hızla geri çekilişleri, Rusların kuşatmaları ve yarmaları yüzünden bozgun şeklini aldı. Başkente 100 kilometre yaklaşmışlarken Şubat'ın sonunda başkentten 300 kilometre uzakta olduklarını gördüler. O Don ayının sonunda Halder, hedefine ulaşamayan Rusya serüveninin neye mal olduğunu defterinde şöyle yazıyor. 28 Şubat'a kadar zayiat toplamı 1.005.636 ya da bütün kuvvetin %31'i. Bunun 202.251'i ölü, 725.642'si yaralı, 46.511'i kayıptır. Don vurma vakası 112.627'dir. Rusya'da çarpışan Macar, Romen ve İtalyan askerleri arasındaki zayiat buna dahil değil. İlkbaharda karların erimesiyle birlikte geniş cepheye bir durgunluk çöktü ve Hitler'le Halder yeniden taarruza geçmek amacıyla hiç olmazsa cephenin bir bölümünde yeni birlikler daha çok sayıda tank ve daha çok top toplamak üzere planlar yapmaya başladılar. Bütün bu uzun cephe boyunca hücuma geçecek kuvveti bir daha bulamayacaklardı. Soğuk kış aylarında yedikleri dayak ve her şeyden önce Yukov'un karşı taarruzu böyle bir umudu çoktan suya düşürmüştü. Ama bugün artık biliyoruz ki Hitler Rusya'nın istilası için oynadığı kumarı 6 aydan beri değil eskiden beri kaybettiğini çok önce anlamıştı. General Halder 19 Kasım 1941 tarihli günce notunda Führer'in yüksek komutanlıktaki subayların birçoğuna uzun bir konferans çektiğini yazıyor. O sırada orduları Moskova'dan ancak birkaç kilometre uzakta bulunduğu ve hala da Moskova'yı almaya çalıştıkları halde Hitler o yıl Rusya'yı yere vurmak umudunu yitirmiş ve gözünü ertesi yıla çevirmişti. Halder liderin düşüncelerini şöyle özetliyor. Gelecek yılın amaçları, her şeyden önce Kafkasya. Hedef Rusya'nın güney sınırları. Zaman Mart'la Nisan arası. Kuzeyde bu yılın seferi bittikten sonra Vologda ya da Gorki ama ancak Mayıs'ın sonunda. Vologda Moskova'nın 450 kilometre kuzeydoğusundadır ve Arkanjel demiryoluna hakimdir. Gorki, başkentin doğusuna 450 kilometre mesafededir. Gelecek yılın öteki amaçları açık kalıyor. Demiryollarımızın kapasitesine bağlı. Sonradan bir doğu duvarı kurulması sorunu da açık. Sovyetler Birliği ortadan kaldırılacak olursa doğu duvarına lüzum kalmayacaktı. Halder yüksek komutanın konuşması sürerken şu yorumda bulunuyor. Hitler'in sözlerinden genellikle şu izlenim alınıyor şimdi. İki yandan hiçbiri ötekini imha edemeyecek ve bu durum barış görüşmelerine kadar sürecek. 6 hafta önce Berlin radyosunda Rusya'nın yere serildiğini ve bir daha kalkamayacağını hiçbir sakınca gözetmeden ilan eden Nazi Fatih için büyük bir uyanıştı bu. Hazırladığı planlar suya düşmüş, umutları hapı yutmuştu. 15 gün sonra 6 Aralık'ta askerleri Moskova banliyölerinden başlayarak dayak yiye yiye geriye dönerlerken bu umutlarını büsbütün yitiriyordu. Ertesi gün 7 Aralık 1941'de dünyanın öte yanında başka bir olay daha oldu ve bu olay hem kendisini ve hem de 3. Alman İmparatorluğu'nun alın yazısını çizdi. Hiç umursamadan başlattığı Avrupa Savaşı'nı bir dünya savaşına dönüştürdü. Japon bombardıman uçakları Pearl Harbor'a saldırmışlardı. Hitler ertesi gün Wolfschanze'deki karargahından hemen Berlin'e koştu. Hitler'in gidiş gelişleri ve gezileri günlük ajandasında kayıtlıdır. Ajanda ele geçen belgeler arasındadır. Japonya'ya gizli olarak ciddi bir söz vermişti ve şimdi bunu tutması ya da dönmesi gerekiyordu. Kitabın burasında 1941-1942 yıllarında Doğu Cephesi'nin durumunu gösterir bir harita vardır. 15. ayrımın sonu. Sayfa 1100.